Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 4 Ocak 2018 Perşembe gününde dünyadan haberlerle karşınızdayız. İran'daki son duruma dair haberlerimiz olacak. Bugün gündem kalabalık, yoğun, gösteriler dinmiş gözüküyor ama işin diplomasi ayağında pek çok gelişme var. Açıklamalar var. Trump'tan yeni, Lübnan'dan, Hizbullah hareketinin lideri Nasrallah'tan. Suriye'den haberlerim, notlarım olacak size. Amerika'daki Russia Gate, Rusya Gate diye anılan Trump yönetiminin Rusya ile ilişkilerinin sorgulandığı skandalla ilgili yeni gelişmeler var. Bunlara bakacağız. Zarrab davası var. Türkiye'yi yakından ilgilendiren Halk Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın 5 ithamdan 5'inden suçlu bulunmasının yankıları var. Cumhurbaşkanının Fransa ziyareti öncesi gazetecilik konusunda bir atışma söz konusu. Pek çok haberim olacak dünyanın dört bir yanından, Avrupa'dan Çin'e uzanan. Programın ilk yarısında bunları sizinle paylaşmaya çalışacağım. Programın ikinci yarısında ise İran'daki gelişmeleri biraz da dış politika açısından yorumlamaya çalışacağız. Ve ikinci yarıda Hüsnü Mahalli'ye bağlanacağız. Kendisine soracağız. Bütün bunlar niçin oluyor? Bütün bunların dış ayağında aslında neler oluyor? Bizleri frekanslarımız değişti biliyorsunuz. Yaygınlaştı. Ankara ve İzmir'i de kapsadı. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den dinleyebilirsiniz. Ayrıca internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesinden, oradaki pop-up'tan rsfm.com.tr'den Eksen'i dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, önce dünyadaki son durum. İran'da hayat pahalılığı temelli, merkezli diyelim. İktidar mücadelelerinin de arkasında yer aldığı anlaşılan ılımlı ve muhafazakar kanat arasında protesto gösterileri Meşet kentinde başlamıştı. Yeni yıla girerken de bütün dünyada gündemi belirlemişti. En az 20'den fazla insanın öldüğü, iktidarın biraz daha geçmişe nazaran yumuşak davrandığı protestolar dinmeye yüz tuttu deniliyor. Dün hükümeti destekleyen, yönetimi destekleyen çok sayıda İranlının pek çok kentte sokağa döküldüğü görüntüler yansıdı İran'dan. Ve İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi'den de dikkat çekici bir açıklama geldi. Bazıları ABD ile dost olunca ülkenin ekonomik durumunun iyileşeceğini düşünüyor ama bu kişiler her şeylerini Amerikan dostluğuna feda eden Mısır gibi ülkelere baksınlar. Düşmanlar İran'a yönelik savunma ve güvenlik tehditlerinin işe yaramadığını bilsinler. Bugün 2018 fitnesinin sona erdiğini söyleyebiliriz dedi Caferi. Fitnecilerin hepsinin yakalandığını söyledi. Çok da kalabalık olmadığını söyledi. Gösterilerin en kalabalığı 1500 kişilikti dedi. Toplamda 15 bin civarında bir katılım olduğunu öne sürdü ve devrim muhafızlarının da sadece İsfahan, Loristan ve Hamedan'da çok sınırlı bir biçimde müdahale ettiğini söyledi. Bir diğer yandan bu gösterilerde Ahmedinejad'ın eski cumhurbaşkanının da yer aldığı muhafazakarların etkili olduğu öne sürülüyordu. Onun da ima yoluyla bu eski bir düzey yetkili protestolarda yer aldı diyerek onun da hedef alınması dikkat çekti. Bir Avrupa vatandaşının gözaltına alındığı bilgisi aktarıldı. Hemen ardından bugün yine İran ordusundan da bir açıklama geldi. Ordu komutanı Abdurrahim Musavi yaptı açıklamayı. Caferi'nin fitne sona erdi açıklamasını yankılandıracak şekilde askeri birliklerin gerekirse müdahaleye hazır olduğunu söyledi. Huzursuzluğun sona erdirilmesindeki çabalardan ötürü kolluk güçlerine teşekkür etti. Örnek güvenlik durumundan bahsetti. Bu kör fitnenin çok küçük çapta olmakla birlikte halk ve kolluk kuvvetleri tarafından en başından engellendiğini savundu kendisi. Böylece de ordudan da açıklama gelmiş oldu. Evet, hal böyleyken uluslararası planda da bu mesele tartışılıyor. Amerikan Başkanı Twitter'dan ilk günden itibaren tavır koymuştu. İran'da protestolara destek veren tweetler atmıştı. Dün de bunu devam ettirdi. 7. güne girerken dedi ki yozlaşmış hükümetlerini geri almaya çalışan İran halkına saygı duyuyorum. Zamanı geldiğinde ABD'den büyük yardım göreceksiniz dedi. Enteresan, dikkat çekici bir açıklamaydı bu. Adeta protestocuların ya da muhaliflerin silahlandırılmasını ima edecek şekilde bir açıklamaydı. Trump'ın tweetini silip birkaç dakika sonra tekrar yazması da dikkat çekti ki Amerikan yasalarına göre bu yasal değil. Çünkü başkanın bütün açıklamaları arşivlenmek durumunda. Hal böyleyken uluslararası toplumun gündemine de taşımaya çalışıyor Amerikan yönetimi bu İran olaylarını. BM Güvenlik Konseyi'ni uluslararası barış ve güvenliğin tehdit altında olduğu temasıyla toplama girişimi oldu. BM temsilcisi Nikki Haley aracılığıyla, ancak bu pek yanıt bulmuş gözükmüyor. İsveç, Amerika'nın böyle bir toplantı talebine itiraz etti. Bunun yerine sadece BM'den İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raal El Hüseyin'in açıklama yaptığını görüyoruz. Eylemcilerin seslerini duyurma hakkına vurgu yaptı ve güvenlik güçlerinin ölçülü, hukuka uygun davranmasına vurgu yaptı kendisi. Diğer yandan Avrupalılar da Amerikan yönetimine çok da destek vermiyor gibi gözüküyor. Alman Sanayi Grubu ve DMA'nın açıklaması var. İran'la ilişkilerinin değişmediği, makina parçaları satımı vardı. Bu nükleer anlaşmadan sonra İran Avrupalılara, özellikle Amerika ile yaptırımlar rejimini bozamadılar ama Avrupa'ya açılma çabası içerisindeydi. Bunların bir ayağı Almanya tabii, bir diğer ayağı da Fransa ve Macron'dan da müttefik Amerika'ya eleştiri gelmesi, Amerika, İsrail ve Suudi Arabistan'a dikkat çekti Cumhurbaşkanı Macron'dan. Birçok açıdan müttefikimiz olan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın resmi açıklamaları görüyoruz ki neredeyse İran'da bizi savaşa götürecek açıklamalardır dedi. İran'la diyalog içerisinde olunması gerektiğinin altını çizdi Macron. Dikkat çekici çünkü Fransa'nın da İran'da yatırımları olduğunu biz biliyoruz. Ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da dün akşam El Mayadin kanalı aracılığıyla yaptığı söyleşide mesajlar verdi. İran'daki krizin siyasi değil, ekonomik nedenlerle kaynaklandığını söyledi ve 2009'da kıyaslanamaz dedi. Tabii siyasi ekonomik sebepleri ayırmak ne derece doğru olur onu o tartışmalı ama Nasrallah biraz daha emin gözüktü kendinden. Kontrol altına alınıyor dedi. Daha çok Amerika'nın Kudüs kararı nedeniyle İsrail'in bir şekilde biteceği, direniş ekseninin kazanacağına atıf yapan açıklamaları vardı Nasrallah'ın bu bağlamda. Evet, biraz da Suriye'den notları aktaralım. Rusya'da Kommersant gazetesi iki askeri diplomatik kaynağa dayandırdığı bir haberle 31 Aralık'ta eski yılın son gününde Laskiye'deki Humeymim üssünde düzenlenen saldırıda 7 savaş uçağının tahrip edildiğini öne sürdü. 4 Su-24 bombardıman uçağı, Su-35S çok amaçlı savaş uçağı ve bir An-72 askeri nakliye uçağının imha edildiğini ve ondan fazla askerin de yaralandığını öne sürdü. Mühimmat deposunun da imha edildiğini, ancak Suriye sahasından böyle bir şey olmadığı haberleri geldi. Olsa bölgede duyulacağı muhakkak, böylesi büyük bir savaş uçaklarının yok edilmesinin hiç böyle bir haber de gelmemişti. O yüzden dikkat çekti ve bugün Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri bu haberin doğruluğunu yalanladılar. Üste düzenlenen havan topu sebebiyle iki askerin öldüğünü sadece açıkladı Rusya Savunma Bakanlığı. Suriye ordusunun Şam kırsalında militanların Harasta kasabasındaki saldırılarını püskürttüğü haberleri var ama asıl önemlisi tabii İdlib'de ilerleyişin sürmesi. İki köyün daha Fetih el-Şam militanlarından temizlendiği, yani Nusra cephesinden temizlendiği Sahriç ve El-Daribiye köyleri ile tren istasyonunda tekrardan kontrol altına alındığı haberleri geldi. Evet, Orta Doğu'dan diğer başlıklar. İsrail'de idam cezası, Filistinlilere karşı ilk oylamada Knesset'te, parlamentoda 49 ret oyuna karşı 52 evetle oylandı. Ve Avigdor Lieberman savunma bakanı bunun arkasındaydı. Tasarıya tam destek vermişti. Hapse giren her terörist, terör örgütleri pazarlık amacıyla sivil ve askerleri kaçırmaya teşvik ediyor demişti kendisi. 3 onay daha gerekiyor İsrail'de. İsrail Başbakanı Netanyahu ise iç istihbarat servisi Shin Bet'in İran istihbaratına çalışan bir terör şebekesini çökerttiğini öne sürdü. Yemen'le ilgili bir haber var. Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışını durdurdu. Silah ve mühimmat satışını. Şii Husilerle savaş adı altında yol açtığı yıkım, açlık, kolera gibi salgınlar büyük eleştiriye neden oluyordu. Verdensgang adlı bir Norveç gazetesi Husilerin yayımladığı ve Amerika'ya ait bazı bir denizaltıyı ele geçirdiklerini iddia ettiği videoyu paylaşmıştı ve aracın Norveçli Kongsberg şirketi tarafından üretilen REM-US 600 müstakil sualtı aracı olduğunda yazmışlardı. Sivil katliamlar çok gündemde son dönemde, böyle bir karar çıktı Norveç'ten. Evet, ve Zarrab davası diye anılan Halk Bankası eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı dava Amerika'da New York'ta 6 itham yönetilmişti. Bunlardan 5'inden suçlu bulunduğu Amerika Hazine Bakanlığı'nın Amerika'yı dolandırmak için kumpas kurma, uluslararası acil ekonomik güç yasasını delmek için kumpas kurma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma, kara para aklama için kumpas kurma diye suçlar. Bir tek kara para aklamak suçlamasından suçsuz bulundu. Temize gidilecek şimdi ama tabii yargıcın da bu arada alınacak cezayı 11 Nisan'daki duruşmada kararlaştırması söz konusu ama tabii Türk-Amerikan ilişkilerinde sıkıntı yaratan bir sonuç bu. Türkiye bankacılık sisteminde problem yaratacak ve Türkiye'nin cezaya çarptırılmasına sebebiyet verebilecek bir gelişme bu. Türk Dışişleri'nden hemen Mehmet Hakan Atilla ile ilgili açıklama yapıldı. İçişlerine müdahale olarak değerlendirildi bu gelişme ve inanılırlığı ve ciddiyeti olmadığı hukuk ayıbına dönüştü, vurgulandı. Bekir Bozdağ Başbakan Yardımcısı tepki gösterdi. Türkiye açısından hukuki bir değer ifade etmez. Amerikan yargısının FETÖ ile işbirliği içerisinde olduğunu biliyoruz vurguları yaptı. Ankara'da ama tabii bankacılık sistemine zarar gelmemesi için hazırlıklar yapıldığı vurguları var. Amerika'da mahkemeyi izleyenler de büyük bir şok olduğunu Türk tarafı açısından, jürinin 3 saatte oy birliğiyle karar vermesine herkesi şaşırttığını belirtiyorlar. Halk Bankası'na gelecek ceza nasıl ödenecek, kimin cebinden çıkacak gibi tartışmalarda Türkiye'de tabii ki tavana vurmuş durumda. Böyle Türk-Amerikan ilişkilerinde bir kimilerinin aslında beklediği bir sonuçtu ama demek ki hükümet kanadı biraz daha iyimser yaklaşıyordu olaya. Evet, Amerika'daki Rusya Gate, Trump yönetiminin kampanyası sırasında göreve gelmeden Donald Trump'ın Rusya ile ilişki kurduğu, vatana ihanetle hatta suçlanır hale geldiği tartışmalar epeydir devam ediyor. İstihbarat servisleri bir takım raporlar yayınladılar ama ortaya kanıt konulamadı. Şimdi Steve Bannon, Ağustos'ta Beyaz Saray'daki görevinden alınan Trump'ın eski baş stratejisinden çarpıcı açıklamalar geldi. Bir yeni kitap söz konusu burada ve Steve Bannon bu kitapta Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile Trump'ın kampanyasını yürüten 3 kurmayın Trump Tower'da görüşmesine haince FBI çağırmaları gerekiyordu. Hani yurtsever değil tabii, haince bile görülebilir ama hani her şey bir yana FBI hemen haberdar edilmeydi gibi bir açıklaması yer alınca, bir sözü yer alınca ortalık karıştı. Donald Trump açıklama yaptı. Steve Bannon'ın benimle ya da başkanlığımla bir alakası yoktur. Kovulduğunda sadece işini değil aklını da yitirdi diye açıklama yaptı. Damat Jared Kushner'in başının belada olduğunu, yumurta gibi ezileceğini söylüyor. Steve Bannon tabii görevden alınmasının bütün bu tavırlarda etkili olduğu tartışmaları var. Trump'ın bir şekilde aklını da yitirdi demesine Bannon bugün yanıt verdi. Radyo programında Amerikan başkanı harika bir adam biliyorsunuz sabahtan akşama onu izliyorum dedi. Ama tabii bu teskin edecek mi ilişkileri, çok yakınında bir isimdi Steve Bannon. Dava açacağını Trump'ın avukatları söylüyorlar. Böyle gelişmeler söz konusu Amerika'da. Trump'ın bu arada görevde olduğu bir yılda 1950 yanlış ve yanıltıcı açıklamada bulunduğunu hesaplamışlar. Washington Post gazetesi haberi yapmış. Amerika'da böyle şeyler çok meraklıdır insanlar. Ama tabii Donald Trump'ın da söylediklerini sürekli inkar eden bir lider olarak sivrildiğini biliyoruz. Şimdi Michael Wolff imzalı gazetecinin kitabı 9 Ocak'ta Gazap ve Öfke, Trump'ın Beyaz Saray'ın içinden kitabında pek çok çarpıcı bölüm de var. Onu da belirtmek gerekiyor. ilk yılını anlatıyor görevdeki. Mesela zehirlenmekten korktuğu için kendisi McDonald's'tan sürekli yiyormuş. Beyaz Saray'ı rahatsız edici bulmuş. Kapısına kilit istemiş. İşte gömleğim nerede duruyorsa orada durmasını istediğim için de sürekli almayın, diş fırçama dokunmayın gibi cümleleri var. Steve Bannon'ın üzerindeki etkisini değerlendirirken sıfır demiş dediği görülüyor. New York Times muhabiri Maggie Haberman'a deli demiş. Köşe köşe yazarı Gail Collins'e moron demiş. Böyle açıklamaları var. Melanie First Lady kendisini teşvik etmiş başkan yarışında ama diğer yandan da başkan olmayı aslında hiç beklemiyormuş ve şaşırmış. Yemin töreninde öfkeli olduğu gibi detaylar söz konusu Donald Trump'la ilgili bu kitapta ve Ivanka Trump yani kızının da bu arada başkan olmak istediği gibi notlar paylaşmış Wolf kitabında. Trump'la ilgili çok tartışılacak bir kitap olacağı aşikar. Biraz da Avrupa-ABD ilişkilerine bakalım. Çünkü bir dizi meseleye yeni senede kapışma halinde girildiği anlaşılıyor. En başta Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Ukrayna'yı ziyaret etti. Kiev'de meslektaşı Pavel Klimkin'le bir araya geldi ve ortak basın toplantısında Amerikan yönetiminin çok kısa süre önce Ukrayna'ya silah satış kararını eleştirdi. Almanya'nın silah satışının çatışmayı çözmeye, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde çatışmayı çözmeye yardımcı olacağı konusunda kuşkulu dedi. Bu işi Agit gözlem misyonu çözer. Ortak koordinasyon kontrol merkezi var. Ukrayna ve Rusya'nın bir şekilde öncülük ettiği Minsk anlaşmaları uygulanmıyor biliyoruz. Bunlar üzerinden bir eleştiri getirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin ise saldırı için kullanılmadığından bu silahlar çatışmaları arttıracağı söylenemez diye altlar almış gözüküyor. Böyle Almanya'dan Ukrayna konusunda Amerikan yönetiminin silah sağlama tutumuna açık eleştiri gelmesi dikkat çekti. Evet, Almanya'nın Brandenburg eyaletinden Başbakan Dietmar Woidke'nin Amerikalılara ilginç bir çıkışı var. Bir gazetenin aktardığı haber bu. Amerikalı askerlerin Brandenburg'a geldiklerinde Abrams M1 tankının üzerine çıkamayacağını, ayrıca kendisinin de Amerikalı askerleri selamlanmayacağı sözleri var. ABD tankları Almanya'ya yarar sağlamaz bundan emin olduğunu söylemiş ve Rusya ile diyaloğunda devam etmesi gerektiğini vurgulamış. Çok dikkat çekici Almanya'dan son dönemde hem İran konusunda hem Ukrayna hem de İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerikan askeri varlığının sembollerine yönelik böyle çıkışlar gelmesi önemli hakikaten. Rusya ile diyaloğun devam ettirilmesi çıkışı da önemli. NATO'nun Moskova'nın yeni saldırganlığı karşısında artan korku nedeniyle Doğu Avrupa ülkelerine yeni askeri birlikler aktarma çabası olduğu düşünülürse, böyle bir temayla işe bakıldığı düşünülürse çok dikkat çekici bir çıkış Avrupa kanadından Amerika ile transatlantik hattındaki belki yarılmanın bir işareti olarak kaydedilebilir. Küba'yı ziyaret eden Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi, Dış Politika Şefi İtalyan Federica Mogherini'nin de yine Amerikan yönetimi politikalarına, Trump yönetimi politikalarına eleştirileri dikkat çekici nitelikte. ABD'nin Küba'ya ambargo uygulamasını sert bir ifadelerle eleştirdi Mogherini. Küba'nın abluka altına alınmasının bir çözüm olmadığını, illegal ve modası geçmiş bir uygulama olduğunu söyledi. Avrupalılar bunu Amerikalı dostlarına ve Birleşmiş Milletler'de de defalarca dile getirdi dedi. Küba halkının hayat şartlarının kötüleşmesine bunun yaradığını, dış dünyadan tecrit etmeye Amerikalıların bazıları diyerek söylüyor bunu çalışırken. Biz Avrupalılar Küba'ya ne kadar yakın olduğumuzu göstermek istiyoruz mesajı verdi Mogherini. Yine duvarlar örüp kapıları kapatanların aksine Avrupalılar olarak işbirliğini ve diyalog yoluyla köprüler kurup kapıları açmak istediklerini dile getirdi Federica Mogherini. Dikkat çekici açıklamalar bunlar. Barack Obama döneminde, Donald Trump'tan önce yani 2015 yılında Küba ile normalleşme politikası eşliğinde girilmişti ve diplomatik ilişkilerde 2015 ortasında yeniden başlatılmıştı. Obama yakınlaşma kapsamında Küba'ya uygulanan seyahat ve ticaret kısıtlamalarının yumuşatılmasını kararlaştırmıştı. Gerçi kongreden direniş oldu mu? Oldu. Ama Trump iktidara geldiğinden bu yana her şeyi tersine çeviren bir retorik benimsedi. Amerikan şirketleri Küba'nın İçişleri ve Savunma Bakanlıkları ile iş yapan işletmelerle ticaret yapmasını yasaklayan bir de kararname çıkartmıştı. Bu da dikkat çekici. Küba konusunda da Avrupa ile Amerika arasındaki farklılıkların altını çizen bir başka gelişme bu. Ve Fransa Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'yı ziyaret etmeye hazırlanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı'nın davetlisi olarak Erdoğan yarın Fransa'ya gidecek. Öncesinde Macron basın toplantısı Paris'te basın mensuplarıyla bir araya geldi. Değerlendirmelerde bulunurken de Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğü ile ilgili uygulamaları eleştirdi. Basın özgürlüğü yalnızca diktatörlüklerde değil, bazı Avrupa ülkelerinin aralarında bulunduğu Macaristan ve Polonya'yı sayıyor burada. Demokrasilerde zarar görüyor bu basın özgürlüğünü kısıtlamaktan dedi. Son zamanlarda bu Macaristan ve Polonya'daki gelişmelere dikkat çekti. Ayrıca Türkiye ve Rusya'yı da medyanın durumunu eleştirdi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne imza atan ülkeler olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı. Böylece Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Fransa ile bir çatlak oluştu. Macron bu eleştirilerini Erdoğan'ın ziyareti sırasında da ileteceğini de ayrıca söyledi. Liberallerin altın çocuğu Fransa lideri. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan bugün bir açıklama geldi hemen Macron'un bu değerlendirmeleriyle ilgili ve bilgi eksikliğinden ya da ön yargılı bir hüküm vermeden kaynaklandığını öne sürdü İbrahim Kalın. Basın özgürlüğü ile ilgili Türkiye'de hala aralarında Avrupalıların da bulunduğu tutuklu gazeteciler var. Bu konuyu Türk makamlarının gündemine getirmeye devam edeceğim. İnandığımız değerler böyle gerektiriyor ifadelerini kullanmıştı. İbrahim Kalın ise bunun ön yargılı olduğunu, Türkiye'nin 3 terör örgütüne karşı mücadele etmesi gerektiğini söylemiş. Terör tehditlerinin dikkate alınması gerektiğini söylemiş ve belgeleri bu konudaki belgeleri de ileteceklerini söylemiş. Fransa'da Paris ve Nice saldırıları sonrası o hal ilan edilmişti. Tabii Suriye'deki müdahale nedeniyle açığa çıkan cihatçı terörün kurbanlarından bir tanesi Fransa. Suriye'deki savaşta da kimlerin ne kadar dahli olduğu da Avrupa'da da tartışılan bir olgu. Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili notum var. Ege Denizi'nde bilimsel çalışma yapılması için verilen izin, geminin Yunan karasuları içinde olduğu öne sürülen bölgeler için Türkiye'den izin talebinde bulunduğu gerekçesiyle iptal edildi. Almanya'ya ait bir Meteor isimli bir gemi burada söz konusu olan ve yeniden bir karasuları tartışmaları gündeme geldi. Kardak'ta da bir Yunan savaş gemisi de Türk sahil güvenliğinden engelleme, botla engelleme yapıldığı yolunda haber var. DHA'nın haberi Turgut Reis karşısındaki Çatala'da Gümüşlük Mahallesi karşısındaki Çavuş Adası ile Kardak kayalıklarının civarında Bodrum'dan gelen ilk Türk sahil güvenlik botu ile engelleme yapıldığı söyleniyor. En son Cumhurbaşkanı'nın Yunanistan ziyaretinde biraz gergin geçmişti Lozan Anlaşması sebebiyetiyle ve Batı Trakya'daki Türklerin durumu sebebiyetiyle. Ama aynı zamanda da adalar meselesi de Türkiye'de çok yoğun tartışılmıştı. Böyle bir aradaki kriz mi ısınıyor diye insan bu notları bir kenara kaydediyor. Evet, Asya Pasifik'e bakıyoruz. Kuzey Kore ve Güney Kore arasında 2 yıl sonra az ve öz bir konuşma gerçekleşti. İletişim hattı açıldı. Bir şekilde iki tarafı yakınlaştırma çabaları Çin'in ve Rusya'nın var. Ama tabii Amerikan yönetiminin tepkileri ve bölgedeki tatbikatları sürekli gerilimi yükseltiyor. Tabii Güney Korelilerle, Kuzey Koreliler, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin de gergin olduğunu biliyoruz. İşte burada askerden arındırılmış bölge var savaştan beri 1950'lerde biten. Burada bir temas, bağlantı kurulması söz konusu olmuş. 2 yıl sonra iletişim hattı açılması olumlu bir gelişme olarak görüldü. Birleşmiş Milletler'den açıklama var. Memnuniyetle karşıladıklarını duyurdular bu hattın açılmasını. BM Genel Sekreter Sözcülerinden Farhan Hak yapmış bu açıklamayı. Pentagon'dan da Amerika'nın Kuzey Kore'ye operasyon düzenleyeceği iddiaları yalanlanmış. Amerikan medyasının gündemine gelmişti. Çünkü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yeni yıl konuşmasında artık masasında nükleer silah butonu bulunduğunu söylemişti. Donald Trump da ona benim butonum seninkinden büyük diye yanıt vermişti. Bayağı bir tartışma koparmıştı bütün bunlar. Amerikan medyası Pentagon'un bir müdahaleye hazırlandığı iddialarıyla çalkalanırken böyle bir yalanlanma geldi. Sorumsuzca diye nitelendirdiler. Pentagon'dan yapılan açıklamada böylesi iddiaların hem de doğrulanabilir değil, bizim yapmaya çalıştığımız nükleer silahlardan arındırılmasıdır diyorlar. Evet, Asya'dan bir de Çin'den notum var. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in dikkat çekici bir uygulaması var. Binlerce askere hitap etmiş, bir emriyle savaşa ve ölmeye hazır olmaları talimatını vermiş. Doğrudan ilk kez Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olarak hitap ediyor. Mao Zedong'dan bu yana en güçlü lider Xi Jinping 7000 ağır silahlı donanımlı askere hitap etmiş ve Çin Komünist Partisi'nin emirlerini yerine getirip ülkenin askeri gücünü sergilerken ne zorluklardan ne ölümlerden korkmamaları mesajı vermiş kendisi. Kuzeyde Hebei bölgesinde askerlere hitap etmiş. Xi'nin askeri kamuflaj kıyafetleri giymesi ve siyah deri eldiven takması da çok dikkat çektiği söyleniyor. Aynı zamanda 4000 ayrı askeri üste de Xi'nin konuşmasını dinlemek için diğer askerlerin de toplandığı bilgisi var. Bunun bir dönüm noktası olarak nitelendirmiş ÇKP'nin İngilizce gazetesi Global Times, muharebeye hazırlık olarak nitelendirmiş. Tabii bu Kuzey Kore ile Amerika'nın atışması, nükleer düğmeler, benim düğmem senin düğmenden büyük gibi bir takım vurgular öne çıkınca Çin'den de böyle bir şey gelmiş oluyor. Efendim vaktim azaldı. Yaşam ölümcül fırtınalar. Avrupa'da 3 kişiyi öldürmüş durumda. Eyfel Kulesi'ni rüzgardan kapattılar. Pekin'de 2 milyar dolarlık yapay zeka parkı kurulmasına karar vermişler. Çin resmi haber ajansı duyurmuş. 400 şirkete de ev sahipliği yapacaklarmış. Rus şirketi Makayev Roket Tasarım Bürosu yeniden kullanılabilir robotik fırlatma sistemi üretimi yeniden gündemlerine almış gibi teknolojik haberler de var. Biraz ara verelim. Graham Nash'ten Prison Song'u dinleyelim. Az sonra burada olacağız. Hüsnü Mahalli ile İran'daki gelişmeler, bunun bölgemize yansımaları, dış politikaya yansımalarını anlamaya çalışacağız. Bizden ayrılmayın. Way
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar Hüsnü Mahalli var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hüsnü Bey, şimdi yeni yıla İran'daki gerginlikle girdik. Sosyoekonomik koşullar İran halkını sokağa dökmüş gözüküyor. Biliyoruz ki İran yıllardır uluslararası ambargolar altında yaşayan bir ülke. 80 milyonluk kocaman bir memleket. Daha önce de tabii ekonomik sıkıntıları temel alan protesto gösterileri oldu İran'da. Bütün bunlar eksik değildi. Ama hani bu sefer sanki İran'daki İslami rejimi sorgulayan bir tutum gözleniyor sokaklarda atılan sloganlardan ve bunlar da epey dikkat çekti ve bütün dünya çapında Türkiye'de de büyük bir heyecan dalgası yarattı. İslami rejim sarsılıyor mu artık diye. Tabii bunun İran'ın iç politikasındaki sebepleri, işte hükümet politikaları, sosyoekonomik politikalar ve iktidar dengeleri, muhafazakarlarla ılımlı kanat arasındaki dengeleri anlamaya çalışıyoruz biz birkaç gündür. Ama işin bir de dış resmi var. Dış politika ayağı da eksik değil. Son yıllarda hani İran Orta Doğu'da giderek etkin bir ülke haline geldi. Bütün çıkartılan çatışmalar hep İran'a yaradı. Bu son olaylarda da özellikle Amerikan yönetimi ve İsrail yönetimlerinin hemen atıldıklarını ve bir açıkça bir rejim değişikliğini dile getiren işte İran'daki muhalif kanatlı protestocuları destek içeren hatta silahlandırmaya varabilecek imaları yaptıklarını gördük. Amerikan yönetimi bir yandan BM Güvenlik Konseyi'ni işte İran konulu bir toplantıya ikna etmeye çalışıyor. Uluslararası barış ve güvenliğin tehdit altında olduğu temasıyla. Öncelikle yeniden anlamak için sormak istiyorum. İran etrafındaki dış politika resminde neler var? Bu böyle bir huzursuzluk bekleniyor muydu? Bu olaylar dışarıdan birilerinin parmağı olduğu, devreye girildiği anlamına mı geliyor? Ve nasıl bir sonuç beklenebilir?
Yok yani bizim gibi insanların, bu bölgede yaşayanların hafızayı beşer nisyanla malul yaşadığı için her şeyi unutuyoruz tabii. Şimdi Trump seçilir seçilmez, daha seçildiğinin yani hem kampanyası sırasında hem seçildikten sonra dedi ki benim hedefim İran. İşte İran'ı mahvedeceğim, vuracağım, kıracağım falan bildiğimiz hikaye. Hemen yanı başında da işte bir İsrail hikayesi vardı. İşte Netanyahu da aynı şeyden gitti. Hemen o arada Suudi Arabistan'da bir iktidar değişimi yaşandı. Aslında kral duruyor ama İktidar oğluna devredildi ve bildiğiniz Suudi Arabistan'da bir sürü şey yaşandı. Prens Hazretleri kendi yeğenlerini, kuzenlerini, amcasını, teyzesini, halasını hepsini tutukladı ve kendi başına iktidarı İsrail ve ABD'nin hizmetine sunmak için gereken her şeyi, altyapıyı hazırladı. Dolayısıyla her şey belliydi. Yani Suudi Arabistan prensi de Muhammed de söyledi. Yani benim hedefim işte Suudi Arabistan her şeye müdahale ediyor. İşte Yemen'de şunu yapıyor, işte Suriye'de şunu yapıyor bildiğimiz hikayeler. Dolayısıyla bu bugün yaşanan hikaye çok net, çok net bekleniyordu. Kaldı ki Suriye'deki süreç, Türkiye'nin İran'la yakınlaşması, Soçi süreci yani Türkiye, İran, Rusya yakınlaşması, Suudi Arabistan'ın Yemen'de çuvallaması, buna benzer ayrıca dış faktörler bu İran'da yaşanan her şeyin aslında habercisiydi.
Peki Rusya her zamanki gibi bu krizde başka ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesinden hareketli açıklamalar yaptı. Tabii akılları hemen Arap isyanları, işte 2011'de bütün bölgenin işte Libya'dan Suriye'ye kadar sarsılması düştü. Bu bağlamda Suriyeliler de kendilerine yönelik bir dış müdahaleyi anımsamış olsalar gerek ki İran yönetimine açık destek verdiler. Bir yandan biliyoruz ki İran Şam'ın önemli bir ortağı ve aslına bakarsak da işte Suriye'deki seküler yönetimin İran ile Çok da ideolojik bir ortaklığı yok ama bu savaşta radikal cihatçı gruplara karşı savaşta bu savaşın bu aşamaya getirmesinde İran ile ortaklık çok önemli rol oynadı. Bu bağlamda da İran'ın etkisi tabii bir yandan yayılıyor ve işte Şii koridoru muhabbeti de çok yapıldı. Şimdi bu olaylar vesilesiyle eğer İran'da İran'ın etkisi zayıflarsa bölgede bu da Amerika ve İsrail açısından onların işine gelen bir durum oluyor. Bu burada hani Suriye sahasında yitirilmekte olan Amerika açısından bir savaşın tezahürü mü bir yandan da İran'da yaşanan gelişmeler ya da işte İsrail'in tedirginliğinin Hizbullah'ın etkisinin artması nedeniyle İsrail'in tedirginliğinin bir işareti mi ve hani bir başarı kaydedebilir mi?
Ya bu Şii koridoru meselesi hep eskiden beri tartışılır. İşte özellikle İran'ın son dönemde Irak üzerinden Suriye'de, Lübnan'da Hizbullah'la birlikte işte şu kadar zafer kazandığı falan gibi tartışmalarla birlikte bu daha da hani kazandı işte Şii koridor oldu oluyor. Peki İran'ın şu andaki Türkiye ile olan dostluğunu nereye yerleştireceğiz? Yani bölgenin en önemli Sünni ülkesi Türkiye. Türkiye'de mi Şii oldu? Türkiye'de mi o Şii koridorun içinde yerleşti? Yani dolayısıyla bu tür tartışmalar ben hiçbir zaman ciddiye almam. Tıpkı hani o Kürt koridoru meselesinde olduğu gibi. Birdenbire Mesut Barzani ortadan kayboldu. Şimdi burası Orta Doğu. Yani Orta Doğu'da bu tür kavramların eğer 100 yıllık bu coğrafyayı takip edersen neler neler sürpriz gelişmelerle bölgedeki bütün dengeli allak bullak ettiğini herkes net olarak görebilir. Şimdi dolayısıyla yani İran'a yönelik bu tezgah hiçbir şekilde zafer demeyeyim de başarı bile elde edemeyeceğini neden biliriz? Çünkü 2009'da bu denendi zaten. 2009'da da aynı şey yaşandı. 2009'da yine İran sistemi ki bu İran sistemini destekliyor anlamımızda değiliz. Yani siyasal ve ideolojik ve toplumsal sistemini. Ama İran sistemi kolay kolay çökecek bir sistem değil. Yani o sistemi okuyanlar, takip edenler orası nasıl bir devrim muhafızları, pasiçlerle, işte istihbarat örgütleriyle, toplumsal ve sosyal örgütlenmeleriyle iktidarın ne kadar güçlü olduğunu çok net olarak bilir. Ancak Allah'tan o olmadı. Yani Türkiye, İran dostluğunun tırnak içinde yaşandığı bir dönemde yaşandı bu İran'daki olaylar. Çünkü yani Türkiye İran'a düşman olsaydı İran zorlanabilirdi. Çünkü biliyorsun Türkiye-İran sınırı boyunca bu hem Kürtler hem Azeriler yaşıyor. Yani Türkiye işte o taraf olsaydı bu hikayede biraz farklı bir olay yaşanabilirdi diye düşünüyorum.
Peki şimdi biz Rusya'nın politikalarının Türkiye'yi aslında dış politikada bir U dönüşü Türkiye'nin yapmasının yolunu açtığını da biliyoruz aynı zamanda. Rusya bu bağlamda İran ve Türkiye'yi de Suriye resmi üzerinden bir araya getirmiş oldu son dönemde ama hani bu son olaylar düşünülürse Türkiye'nin tutumunun çantada keklik olduğunu söylemek mümkün müdür? Biz Ankara ile hemen olayların ardından Ankara ile Tahran arasında bir bağlantı kurulduğunu işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda konuştuğunu öğrendik. Gösterilerin bir yandan Türk Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı ve gösterilerin bir an önce dindirilmesi dileklerini de dile getirdi ama bir yandan da işte Türk hükümetinin Amerika ile yeni senede sorunlarını çözme çabaları bulunduğunu görüyoruz. Bir yandan yeni yıla da böyle mesajlarla girdik. Bu bağlamda İranlılar açısından Türkiye'nin pozisyonunu nasıl okumak lazım? Bir güven durumu var mıdır hakikaten?
Yani tabii İranlıların ne düşündüğünü bilmiyoruz açıkçası. Ancak hani ben işte dışarıdan bakan birisi olarak Türkiye'nin İran olaylarına karşı tepkisini biraz gecikmeli olduğunu düşünüyorum. Şimdi eğer bize yansıtılan bilgiler doğruysa, şimdi 15 Temmuz darbe girişiminde ilk Erdoğan'ı arayan İranlılar veyahut da işte İran yönetiminin Türkiye'yi ilk arayan kişiler olduğunu söylüyorlardı o zamanlar. Şimdi ama Türkiye'nin İran'daki kargaşaya kat tepkisi yani 3-4 gün sonra geldi. Şimdi bu anlamda biraz şey belki hani Amerikan yönetimini mi kolladılar işte Rusların tavrını mı kolladılar falan filan bilmiyoruz tabii. Yani biliyoruz da tabii zaman zaman bazı şeylerde konuşamıyoruz. Şimdi birincisi bu. İkincisi Türkiye'nin İran'a karşı, İran'daki olaylara karşı tavrı aynı zamanda da Türkiye'nin şu anda Suriye'deki pozisyonunun bir anlamda da artı ya da eksileriyle devamını da yansıtmak zorundadır. Yani Türkiye şu anda Suriye'deki işte Özgür Suriye Ordusu ve ona benzer işte gruplarla olan ilişkisi, İdlib'deki El Nusra meselesi, Suriye yönetimiyle işte en son biliyorsunuz Erdoğan durduk yerde Esad'a ağır bir şekilde bindirdi. Şimdi bütün bunları büyük ihtimalle hesaplayarak Ankara o tavrını gecikmeli olarak İran gelişmelerine karşı yansıttı diye düşünüyorum.
Peki bu işin içinde Kürtlerin olduğunu da aslında görüyoruz. Özellikle PKK'nin İran kolu PJAK ve işte Barzani'nin Irak'taki Barzani'nin KDP'sinin kolu üzerinden bir hareketlilik gözlemleniyor. Hakeza Azeriler, Ahvaz Arapları da var ama Kürtler son dönemde bölgede öne çıktılar. Suriye'nin kuzeyi oradaki YPG üzerinden öne çıktılar. Diğer yandan biliyoruz ki İran Kürtleri bölgede hani yönetimleriyle sorunları belki de en az olan ya da öyle bakılan unsurlar. Hakikaten ülke dışında muhalefet kaynaklarının yansıttıkları gibi bir huzursuzluğun bir kalkışmaya dönmesinin İran Kürtleri tarafından sahiplenilmesi mümkün müdür sizce?
Ya ben bu son olaylarda yani Kürtlerin kullanıldığına dair, Kürtlerin kullanıldığına dair ama global anlamda söylüyorum, büyük genel çapıyla itibariyle konuşuyorum. Azerilerin kullanıldığına dair hatta Arapların Huzistan'daki aşağıdaki Arapların bile genel olarak kullanıldığına dair çok böyle bir ciddi bir izlenim almadım. Amerikalıların, CIA'nin, işte Mossad'ın, Suudilerin kimse çok geri zeki yani biraz çok zekice değil, biraz aptalca, hatta fazlasıyla aptalca bir takım şeyler yapmaya kalkıştılar. Yani 3-5 tane işte adam satın aldılar, onları sokaklara döktüler. Provokasyonla işte ekonomik durumu kötü olanlar, işte herhangi bir nedenden sistemden rahatsız olanlar, bu normal. Dünyanın her tarafında bu olur. Bugün Londra'ya gidin, 50 tane adamı sokağa dökün, arkasında bir bakarsınız 5000 kişi olur. Şimdi dolayısıyla bu tür yanlış bir hesapla olayların yaşandığını düşünüyorum. İki, insanlar zaten şeyle değil. Yani böyle hani belli bir hedef üzerinde değil. Yani Suriye'de belli bir hedef vardı. O ayaklanma yapanlara. İşte onlara dedik ki ya işte Esed Alevidir, işte katildir falandır filandır. Şimdi burada ne bir şey diyemediler vatandaşa. Yani ya işte gericidir, yok öyle bir kavram. Yani onlara göre tabii yok öyle bir kavram. Onlara söylenen tek bir şey vardı. Yani biraz tutan daha doğrusu. O da ya kardeşim paramız pulumuz işte çarçur ediliyor. İşte Yemen'e gidiyor, işte Suriye'ye gidiyor, işte Hizbullah'a gidiyor. Bize ne? Yani bu daha aslında bu denenmiş bir şey. Libya'da yaşandı bu olay Kaddafi'ye karşı. Kaddafi'ye de aynı şey ayaklanma sürecinde. Onlara söylendi. Yani ya bize ne kardeşim, ya biz zengin bir ülkeyiz, bize ne Afrika'dan, bize ne bilmem neden. Zaten 3-5 milyon insanız. Bu parayla biz acayip köşeyi döneriz falan filan denildi ve insanlar sokağa döküldü. Çünkü gerçekçilik vardı orada. Burada öyle bir şey yok. Yani biraz farklı.
Peki Suudi Arabistan'ın bu işteki rolünü de aynı zamanda biliyoruz. Kısa bir süre önce, hatta birkaç ay önce Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın hani biz huzursuzluğun Suudi Arabistan'ın içine gelmesini beklemeyeceğiz, İran'ın içerisinde çıkartacağız olayları, böyle bir pozisyonu açıkça ima eden açıklaması oldu. Biz Suudilerin Suriye ve Irak sahalarında işte radikal cihatçı, Vahabi, Selefi unsurları kullandıklarını da biliyoruz. İran'ın Belucistan bölgesi var, çok çeşitliliğe sahip, sadece Şiilerden oluşmuyor İran. Burada Sünni cihatçı unsurlar olduğu da uzun zamandır biliniyor. Böylesine bir mekanizmayı Suudi Arabistan'ın harekete geçirme potansiyeli var mıdır sizce?
Yok. Yani o bölgede yok ama şunu biliyoruz. Yani dün Hizbullah lideri Nasrallah'ın bir açıklığı konuşması vardı. Daha doğrusu El Meyadin televizyonda bir röportajı vardı dün gece. İlginç şeyler söyledi. Yani diyor ki biz diyor normalde şeyi IŞİD'i çok daha önce yenerdik, bitirdik bu işi. Ancak arkasında işte İsrail, Amerika, işte bölgedeki bildiğimiz ülkeler vardı diyor. İkincisi diyor, o da çok hoş bir şeydi yani cümle olarak. Yani biz diyor Hizbullah şeyi IŞİD'i yendik diyor. Yani bunlar kim ya diyor. Yani bu da ilginç bir cümleydi. Yani çok enteresan şeyler bölgede yaşanıyor ve yaşanacak diye düşünüyorum. Yani bu bölge rahat görmeyecektir. Ben bunları hep söylediğimde de bana hep şöyle bir eleştiri gelir. Ya sen de çok karamsarsın. Hatta işte eşim Zalem hep bana şunu der. Yani evdeki lakabım Kara Bulut Hamdi. Şimdi böyle bir konumdayım ben. Onun için ya bakın karanlık olacak, daha da karanlık olacak, daha da karanlık olacak falan dediğimde ya bırak abi ya mahvettin bizi falan diyorlar mesela. Ben maalesef bir tek şartla, yani bir de onu hep söylüyorum son dönemlerde, ona da şaşırıyorlar. Ya diyorum ki bundan sonraki sürecin tümünü, yani İran'daki meseleyi, Suriye'yi de, Yemen'i de, işte İsrail'i de, Kudüs meselesinde her şeyin geleceğini AKP iktidarı belirleyecektir. AKP iktidarı eğer İran'la işte Rusya'yla Soçi sürecini işte Suriye'yle işte bildiğimiz şeylerle süreçlerle devam etmeye kararlı gözükürse ve devam ederse bence her şey çözülür. Her şey çözülür. Yani Suriye meselesi çözülür, Lübnan çözülür. Sen de biliyorsun yani bunları. Dolayısıyla yapının tersini yapmaya kalksa, vazgeçse şu andaki süreçte şeyden, konumundan, farklı tekrar Amerika'yla işte büyük flörtüne dönerse, bilmem şunu yaparsa, bunu yaparsa, ya bu coğrafyanın yaşayacağı karanlıklar gerçekten çok sevimsiz. Yani şakası yok bu iş.
Son olarak şunu da sormak isterim. İran'daki bu sarsıntıların bu bağlamda, sizin de söyledikleriniz bağlamında Türkiye'ye bir yansıması olabilir mi? Şimdi iktidar kanadında, aslında şunu anlamaya çalışıyorum. İktidar kanadının tabanında bir yandan bir huzursuzluk gözleniyor. Hani işin içerisinde biraz mezhebi bir bakış var, Şiilik var. Suriye üzerinden yıllarca karşı karşıya gelme var. Bir yandan da İran'daki olaylar dönüp dolaşıp bizi de vurur mu diye de bir kaygı okunduğunu görüyoruz. Bu bağlamda ki akıl yürütmeyi anlamak açısından soruyorum bir yandan.
Ya bu bir kaderin cilvesidir. Yani bu olaylar 3 yıl önce olsaydı İran'da, yani Türkiye'nin işte çok ağır bir şekilde Suriye'de var olduğu dönemlerde olsaydı Allah bayram edilecekti burada. Hatırla yani neler söyleniyordu İran'la ilgili. Hatta yani en resmi şeylerde Sayın Erdoğan'dan tuttur da en bilmem kime kadar. Şimdi ama bakın her şey değişti. Yani bugün artık işte İran Türklere göre, Türk devletine göre işte Şii'dir, işte Acem'dir, işte bilmem nedir, şudur budur değil. Şimdi tam senin dediğin gibi herkes korkuyor. Ya İran işte dağılırsa hapı yuttuk. Yani işte biz de gideriz. Endişesi var. En bağnaz Sünni kesimlerde, yani AKP'yi destekleyen tabii en bağnaz Sünni kesimlerde bile o endişeyi ben görüyorum. Medyada görüyorum. Vazgeçtik yani şeyde, sağda solda çevremizde. Yandaş medyaya bak. Herkes aman İran düşmemeli. Aman İran'a destek çıkalım. Aman bilmem ne yapalım. Allah Allah. Ne oldu ya? Dünyanın sonu mu geldi? Böyle bir şey yaşıyoruz. İşte demin hani az önce söyledim. Yani burası Orta Doğu. Burası Orta Doğu. Bu Orta Doğu'da her saniye, her dakika her şey değişiyor. Her şey allak bullak olabilir. En ufak bir hata. Yani Türkiye 2011'de muhalefetten yana olmasaydı Suriye'de belki bugün hiçbir şey yaşanmayacaktı. Yani o gün Türkiye gitseydi Esad'la muhalefet arasında işte İran'la, Rusya'yla, Mısır'la ya gelin oturalım ne olursunuz bunu çözelim bakın bu falan deseydi belki bunlar şu anda konuşmuyor olacaktık. Ama bir hata. Bakın nelere mal oldu 6 yılda.
Peki çok teşekkür ediyoruz Üstü Mali'ye, Eksen'e katkıları için. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum.
Evet, bugün de dünyadan gelişmeleri ele aldığımız Eksen'in sonuna geldik. The Away Days'den A World Horizon'la veda edelim size. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. For all these broken tones of love, a story of a man who cried for. You know it's really hard to feel a lover's been
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.